Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyenleri, yeni bir Gazali Mektebi programına hepiniz hoş geldiniz. Her birinizi Allah Teala'nın selamıyla, rahmet ve bereketiyle selamlıyorum. Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun. Bu haftaki Gazali Mektebi programında benim için çok önemli ve anlamlı olan bir üstadımı, bir hocamı inşallah misafir edeceğiz. İmam Gazali Rahmetullahi Aleyh'e dair hocamla birlikte önemli bir takım noktalara temas etmeye çalışacağız. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi Sayın Profesör Doktor Dursun Ali Tokel Hocam. Esasında hocam biz lisans okurken Samsun'da İslam Edebiyatı dersimize geliyor. Biz oradan kendisiyle müşerref oluyoruz. Benim için hocamı önemli ve anlamlı kılan noktalardan bir tanesi ise İslam Edebiyatı'nı bizlere en güzel şekilde sevdirmesidir. Allah Teala kendisinden razı olsun. Evet. Hocamızın tefekküre dair, tefekkür ettiği zaman mülahazalarına dair bakış açılarından, değerlemelerinden, sunuhatlarından oldukça istifade ederdik ve hala istifade etmeye devam ediyoruz. Evet. İnşallah bugün Gazali Mektebi programında İmam Gazali'nin hocam için ifade ettiği anlamlara dair bazı noktalara değineceğiz, temas edeceğiz. Hocam tekrar hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Ettiniz.
Çok teşekkür ederim icabet ettiğiniz için.
Ben teşekkür ederim davet için. İnşallah faydalı bir program olur. Sevgili dinleyicilerimizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum hocam.
Çok teşekkür ederim hocam. Allah razı olsun. Dinlerim. Hocam ben size müsaade ederseniz bir soru tevcih ederek sözü size bırakmak istiyorum. İmam Gazali rahmetullahi aleyh sizle harici konuşmalarımızda da büyük anlam ve önem ifade ediyor. İmam Gazali rahmetullahi aleyh şayet bugün hayatta olsaydı ve bugün aramızda olsaydı, yani İmam Gazali güncellemek gerekseydi, bugün nasıl bir güncelleme olurdu ve İmam Gazali bugün bizim için de ne anlam ifade ederdi? İsterseniz buradan başlayalım.
Evet, hocam teşekkür ediyorum. Gerçekten ben sizin programınızı büyük sevgiyle, ilgiyle, aşkla takip ediyorum, dinliyorum. Çok güzel, hayırlı bir program icra ediyorsunuz. Çünkü insan unutulursa hakikaten unutulmaya mahkum. O büyük insanların feyizleri sadece o çağı aydınlatmıyor işte. Bu çağı da aydınlatıyor. Aydınlatması lazım. Şimdi Mevlana Hazretleri'nin çok ilginçtir. Nikaragua'dan bir kişi gelmiş Konya'ya. Demiştir hayırdır, rüyasında bir ney görmüş. Neyin ne olduğunu da bilmiyor. Bir gün bir duvarda bir ney konserinin afişini görmüş herhalde bir yerde. Demiş bu ne demiş de bu ney. İşte bu Türk'te çalıyor işte Mevlana diye biri var. Apar topar gelmiş Konya'ya. Yani Mevlana Hazretleri hala insanları Konya'ya çağırıyor. Evet. Hala topluyor. Niye? Çünkü çok popüler bir, çok sürekli Mevlana Hazretleri batıda kitaplarıyla, işte konferanslarla güncelleniyor. Gazali de böyle olması lazım aslında. İmam-ı Azam evet. da böyle olması lazım aslında. Böyle olması lazım. Çünkü insanların bunlara ihtiyacı var hocam. Her daim ihtiyacı var. Şimdi Rollemey diye bir psikiyatrist vardır Amerikalı, varoluşçu psikiyatristlerden. Onun çok değerli bir tespiti var. Diyor ki, bizler diyor psikiyatristler olarak diyor bir takım kuramlar geliştiririz. İnsanı anlama, tanıma, işte insanı tahlil etme, sağaltma hakkında. Bu kuramların bazısı diyor günü geçer rafa kaldırırız. Bazıları diyor işe yaramaz çöpe atarız. Ama diyor kimse Dostoyevski'yi çöpe atamaz diyor. Yani.
Evet.
Kimse onu çöpe atamaz. Ve bir psikiyatrist insanı tanıma anlamında muhakkak surette edebiyatçıya bilhassa klasik metinlere ihtiyacı vardır diyor. Dolayısıyla hele de bugün anlam sorununun bu kadar yoğun yaşandığı zamanda bir çağda İmam Gazali gibi hayatı boyunca insanı anlamaya ve anlatmaya adamış. İnsanların anladıklarını anlamaya ihtiyacımız var. İnsanı anlamak için, aileyi anlamak için, çocuğu anlamak için, dinin gücünü, fonksiyonunu anlamak için onları anlamaya, dinlemeye, yorumlamaya ihtiyacımız var. Şahsi kanaatim. Şimdi Sezai Karakoç malum Mevlana adlı eserinde İmam Gazali değerlendirirken çok derin bir yerden değerlendirir. Evet. Çok farklı bir yer. Şimdi siz dediniz ya, ya bugün yaşasaydı Gazali neyle uğraşırdı daha çok? Veyahut, bak diyor ki İmam Gazali tanımayanlar, kendi kafalarını şablona giydirenler, derler ki işte İmam Gazali bilimsel gelişmeyi durdurdu, şu yaptı, bu yaptı derler ya bak.
Özellikle felsefeyle alakalı.
Evet, felsefe derler ya şimdi. Halbuki Sezai Karakoç'un baktığı yer çok daha başka bir yer. Diyor ki Sezai Karakoç, yani Gazali'yi anlatırken, Gazali gerçekten artık ve İslam alimler, işte fıkıhçılarla, kelamcılar, işte hadisçilerle, tefsirciler bunlar bir münakaşaya girmişler. Hangisi daha önemli, fıkıh mı daha önemli, işte kelam mı daha önemli, bir kavga var. Bu kavga anında felsefe almış yürümüş.
Evet.
Felsefenin, yani siz daha iyi biliyorsunuz yani. Felsefenin müthiş bir hükümdarlığı var. Gençlik artık bırakmış İslam ilimleri, felsefeye ilerliyor, o tarafa gidiyor. Felsefenin mutlak hakimiyetini ilan ettiği bir çağda öyle yaza, öyle diyor o Sezai.
Öyle ifadeyi kullanıyor tam hatta.
Evet, öyle yazan, ölmek üzere olan, ölmek üzere olan İslami ilimleri diritti diyor. Bırak öldürmeyi. Adam diriltmiş. Onun için kitabının adını İhya koyuyor. Ya İhya ne demek ya? İhya Ulumiddin. Sadece ismini konuşsak bile yeter.
Evet.
Bir insan yazdığı kitaba niye İhya Ulumiddin der?
Ve çok iddialı bir isim.
Çok iddialı hocam. Evet, Ulumiddin. Din ilimlerinin diriltilmesi. Bak buyur şimdi, iddialı bir isim. Şimdi tarih önümüzde Allah'a şükür bir sürü kitaplar var. Dinler tarihi de önümüzde, İslam tarihi de, tasavvuf tarihi de önümüzde. Belli, Gazali'nin hayatı da belli. Biri şunu diyemez. Hocam Gazali sallamış, böyle bir şey olamaz ya. İslam ilimleri öldürmeden mi diriltiyor? Demek ki, Sezai Karakutu, demek ki öyle yazıyordu ilimler. Felsefe başat bir ilim olmuştu, herkes onunla uğraşıyordu. İslam ilimde bir köşeye atıldı. Ama Allah Gazali'ye gönderdi ve ilimleri diritti. Hani diyoruz ya, her bin yılda bir
müceddit
gelir ya. Şimdi haşa, müceddit dini mi diriltiyor yani? Öyle bir şey olabilir. Olamaz ya. Din sahibi Allah. Neyi diriltiyor bu müceddit? Neyi tecdit ediyor? Neyi yeniliyor? İnsanlar artık bir şeyle hemhal ola artık onun bir müddet sonra yatsımaya başlıyorlar yani. Hakikat unutuluyor hocam. Mecaz hakikate inkılap etmeye başlıyor yavaş yavaş. Yani mecaz hakikatin yerini almaya başlıyor. Evet. O zaman ne oluyor? İşte o zaman da hakikati haykıran birileri gelmesi lazım. O yüzden hep deriz ki din yenilenmeye muhtaç değildir haşa. Ama din dili yenilenmeye muhtaçtır. Dil yenilenme, din yenilenmez. Dil yenilenmelidir. Niye yenilenmelidir? Çünkü dilin yenileme sebebi şu. İnsan gelişiyor, dil de gelişiyor. Ve çağın dili gelişiyor. Dini çağın diliyle anlatmak lazım.
Yani içinde bulunduğumuz zamanın gereksinimlerine göre, ihtiyaçlarına göre, algılarına göre, kabullerine göre.
Evet.
Neyle mesela teknoloji ise teknoloji.
Evet, evet.
Sesle ses. Evet. Yazıysa yazı, konferansla konferans, programsa program. Yani evet. Bugünkü argümanlar neyse dediklerinizden anladım hocam.
Tabii.
Bu şekilde ifade etmek evet. Gerekiyor.
Yani malumunuz her peygamber çağın diliyle gelir. Basit bir mantıktır bu ya. Musa Aleyhisselam Cenab-ı Hak Mısır'a gönderiyor. Ama hangi güçle gönderiyor? Sihir ve büyüyü yok eden bir güçle gönderiyor. Çünkü sihir ve büyü o toplumda en revaçtaki dil.
Ve insanların dikkatini çekebilecek temel argüman.
Evet, temel argüman da sihirbazlar. Önemli insanlar, popüler insanlar, toplumun nazarında çok yüce insanlar, kralın nazarında yüce insanlar. Bunlar niye yüce insanlar? Çünkü sihir yapıyor, büyü yapıyorlar. Sen misin? Peygamber geliyor, bir sihir yapıyor onların gözüyle. Yani öyle sihir değil ama öyle bir mucize gösteriyor ki bütün sihirbazlar tut demiş birbirine dönüyorlar. İşte bitti. Gücü o. Ama İsa Aleyhisselam geliyor. Devirde tıp almış başına gidiyor. Cenab-ı Hak ona öyle tıp diye gidiyor. Öyle mucizeler veriyor ki adam işte tabipler şöyle tabipler böyle diyorsun. Ölüyü diriltince bütün tabipler dut demiş ve dönüyorlar.
Bayrak çekmek zorunda kalıyorlar.
Evet. Çünkü çağın dilini kullanmak. Peygamberin bir dili yoktur. O çağın diliyle gelir. Efendim peygamberimizin devrinde de edebiyat, dil. Evet. İşte efendim almış başına gitmiş.
Muallakayı sebe aşirileri.
Ya insanların toplumda en yüce insanlar şairler. Öyle şiirler var ki o insanların. Hala İbnül Kays dediğimiz kişi evet. Şu anda dünya edebiyatının zirvelerinde. Hala adam yani. Öyle bir kişiden bahsediyoruz. Peygamber dil mucizesiyle, edebiyat mucizesiyle geliyor.
Ve hatta hocam affedersiniz sözünüzü kesiyorum. İman eden bazı şairler Hazreti Peygamber'in karşısına geçtikleri zaman Kur'an-ı Kerim'in icazına, mucize oluşuna ve beyanına iman ettim diyerek iman ediyorlar. Yani icazından, belagatından ve fesatından etkilenerek. Yani öyle bir toplum var ki
evet.
O toplumun kahir ekseriyeti belagattan, fesattan, icazdan, veciz oluştan, güzel kelamdan, hoş sözden gerçekten anlıyor.
Tabii.
Ve bu sebeple Kur'an-ı Kerim'in fesatına, belagatına, icazına iman ettim diyerek iman etmekten geri kalamıyor.
İşte hocam o dili mesela şimdi Mehmet Akif rahmetli anlatır. Hansala diye bir kadın şairden bahseder.
Yani Hansa evet.
evet malum. Yani o da yarışmada bu Suhu Ukaz'daki Panayır'daki yarışmada evet. Galiba ikinci mi oluyor? Hansa kadın şair. Erkekler itiraz ediyorlar. Ya kadından şair mi olur? Hadi şair olur birinci ikinci ne demek demişler. Kızmışlar. Birisi geldi dedi ki diyor ben itiraz ediyorum jüriye. Kadından şair olmaz olsa dereceye giremez yani. Kabul etmeyince dedi ki diyor jüri başkanı Hansa'ya buyur diyor itiraz ver ne diyeceksin? Bana bir şiirini oku dedi diyor. İtiraz eden adama. Adam şiirini okudu. Onun diyor ilk beytinde tam 7 tane yanlış buldu Hansa diyor. 7 yanlış. O da sayıyor o şeyleri. İşte bizim kaplarımız sabahın alacakaranlığında pırır pırır parlar. Kılıçlarımızdan su yerine kan da. O beyitte 7 yanlış bulunca adam sesini çıkarmış çekip gidiyor hocam. İşte bu Hansa dönemi, bu büyük, büyük şair. Devrin en büyük şairlerinde 7 hata bulan bir mesela şair. Bir ayet duyuyor biliyorsun. Bırakıyor şiiri.
İman ediyor. Ve hatta onun erkek kardeşi savaşta ölüyor. Müşrik olarak vefat ediyor. Ona yazdığı bir mersiye var hocam. Gerçekten dinlediğiniz zaman diyorsunuz ki keşke kardeşim Müslüman olsaydı ve bunu da bir Müslümana yazsaydı. Dilimizden bu düşmeseydi.
İşte evet.
Öyle yani kardeşinin kalbine sürekli giderek yani Hazreti Peygamber ikaz etmesine rağmen müsaade ediyor.
Evet.
Çünkü geçmişten gelen bir adeti var. Kabrine gidiyor sürekli. Kardeşinin kabri başında sürekli mersiyeler, ağıtlar yakıyor. Ve o günümüze gelmiş böyle insanı etkileyen de bir şey var.
İşte evet, evet.
Semantiği var böyle.
Var. Şimdi o büyük dili. Yani o büyük dil neyse çağdaki o büyük dil, peygamber o büyük dili aşan bir dille geliyor. Ama kendine az has bir dille gelmiyor.
Evet.
Ben kendime has bir dille gelirsem iletişim. Yani iletişimin birinci kuralı şudur. Karşının dilini konuşursan iletişim yaparsın.
Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam enzilünnâse menâzilehum. Algılarına göre konuşunuz insanlara.
İnsanlarla. Evet.
İnsanların derecelerine ininiz manasında.
Şimdi Gazali Hazretleri tıpkı bunu yapıyor. Bak bu enteresan bir şekilde. Mesela biliyorsunuz batınıyla almış başını yürümüş haşhaşinler. Tam bir İslam ülkesinde tam bir terör estiriyorlar. Korkunç bir güç olmuşlar. Yani işte biliyorsun Nizam Mülkü makamında öldürdüler ya. Böyle bir güç olamaz. Yani evet. Bu nasıl bir güç? Hasan Sabbah'ın fedaileri. Şimdi Nizam Mülkü diyor ki Gazali'ye malumunuz. Ya bunları bir reddiye yazalım. Reddiye yazalım. Diyor, ne yazacağız? Reddiye yazacağız. Çünkü baş edemiyorsunuz fikirleriyle. O da diyor ki Gazali. Fikirleri ne ki? Ne yazalım reddiye? Diyor ki fikirlerini bilmiyoruz. O kadar gizli bir teşkilat ki bunlar. Fikirlerine dair ne bir broşür var, ne bir kitapçık var, hiçbir şey yok. Tamamen gizli çalışıyorlar. Hatta kendisi anlatıyor. Mesela şöyle bir şey yapıyorlar. İşte bir dâi, onunla dâi diyorlar. Hı-hı. Hasan Sabbah'ın fedaiyle dâi diyorlar. Bir dâi adam kazanmak için mesela meyhaneye gidiyor. Bir tipe gözünü kestiriyor. İşte selam veriyor, yanına yaklaşıyor. Beraber içerken diyor ki ona, ya diyor gelirken bir tane deve gördüm diyor. Devenin diyor bir tane kirpiği var ya. Adam diyor ki. Olabilir ne yapayım ben? Olur mu diyor ya. İnsanların hayvan iki kirpiği vardır. Devenin bir tane var diyor ya. Şaşırdım niye böyle acaba diyor. O ne bileyim ben diyor ya adam. Böyle rastgele böyle. Yani merak uyandırıyor.
Dikkat çekiyor.
Dikkat çekiyor. Ya mesela işte diyor. Böyle o kadar tuhaf sorular soruyor ki o adama. O da kafası karmakarışık oluyor. Ya diyor niye sen bana soruyorsun? Ya merak ediyorum işte muhabbet ediyoruz falan. Derken Allah Allah adam biliyorsun hakikaten merak ediyor. Bir takım başka sorular var. Sonra diyor ki ya bunları bilen biri var ha biliyor musun diyor. Yapma ya diyor. O daha iyi işte o çalacağı adama söylüyor. Geçen bir adam arası hepsinin cevaplarını biliyor diyor. Adam bir gidiyor Alamut Kalesi'ne. Malum işte onu sahte bir cennete bir sokuyorlar. Bir daha çıkar mısın oradan? Çıkamıyor oradan adam. Şimdi şöyle ilkeler var onların. İşte çorak yere tohum atma. Hasan Sabbah fedailerin. Çorak yere tohum atma. Yani şu. Aptala konuşma. Konuştuğun kişi azıcık akıllı olsun ya. İki, ışık bulunan yere girme. Yani bir ortamda alim varsa sakın oraya girme. Tamam. Bu tür taktikle geliştirmişler.
Stratejik hem de.
Çok stratejik. Yani nasıl insan avlarsın? İnsan avlama teknikleri bunlar. İnan bu teknikler hala şu an caridir. Yani yeryüzünde Hasan Sabbah'tan daha iyi insan anlama tekniği geliştiren yok herhalde ki hala cari. Mesela birinci kural şu. Avlamak istediğin insanın kafasını karıştıracaksın. Ona öyle sorularla gidecek ki merak edecek. Merak.
Ve cevabının sende olduğunu düşünecek artık.
Evet bir müddet sonra Allah Allah kafayı yiyecek ben ne yapacağım? Cevap nerede? Şurada gidecek oraya gidiş o gidip daha gelmiyor. Bütün terörizm hareketleri insanları evet. Böyle çekerler hocam. Şimdi Gazali Hazretleri'ni ben şunu okudum hatırlıyorum. Yani hiçbir fikir bir yerde yok. Broşür olarak, kitapçık olarak filan. Ne yapıyor? İmam Gazali gidip işte meyhanelerde, Basra'da, Bağdat'ta, işte batakhanelerde bir takım derlemeler yapıyorlar. Okuduğum kadarıyla. Yani onların fikirlerini onların burunu ortamlara derleyip reddiye yazıyorlar. Bir takım insanlarla görevlendiriyorlar falan. İnanılmaz bir şey yaptı. Şimdi bakın. Nereden İslam vuruluyor? Din nereden vuruluyor? Hakikat ne? Din demeyelim. Hakikat nereden vuruluyor? Felsefe tarafından vuruluyor. Batinlik tarafından vuruluyor. Gazali Hazretleri oraya vurmaya başlıyor. Oraya. Şimdi bugün gelse, yani bugün gelse mübarek. Bugün nereden din vuruluyor? Nereden vuruluyor? Yani her vakit, her çağda bir argüman var.
Evet.
Bugün yani videolar, sinema dünyası, işte efendim YouTube gibi sosyal medya mecraları o kadar aktif ki bu hususta, kafa çelme açısından. Ya şimdi biz gençlerle beraberiz, öğretmenlik yapıyoruz, gençlerle beraberiz. Onlarla sorularımızdan geçen birisi işte bir ateist sitesi varmış, o siteden bir soru almış delikanlı birisi. İşte bana soruyor, Allah niye bu kadar övülmek istiyor falan ya. Ne ikide bir beni tahmid edin, işte efendim.
Övün. İstiğfar edin.
Evet, istiğfar edin. İşte elhamdülillah deyin, sabah akşam Allah'a tesbih edin. Ya niye Allah bu kadar övülmesini istiyor ya falan. Adam bunu takmış kafaya. Kim cevap verecek buna? Bu soruya, bu soruna diyelim, bugünün çağıyla bir cevap vermen lazım. Bugünün çağının diliyle. Hangi dil o? İşte bu medya dili. Kameraların karşısında geçen bir dil. Sosyal medya dili. En aktif dil şu anda bu.
Evet.
Şey anlatırlar, hiç unutmuyorum. Said Havva'yı anlatırlar bildiğim kadarıyla.
İmanı Müslüminden.
Evet, merhum. Şam'da bir gün bir büfeye uğruyor. Büfeden bir şey alacak. Yani bu şöyle küçük küçük kitaplar yazmış Said Havva. Cebe sığıyormuş. Demişler ki hocam niye böyle kitapları yazmaya başladın? Ne oldu demişler de onun için söylüyor. Bir gün bir şeye gittim diyor. Bir kurbeden bir şey alacağım diyor. Bir
büfeden
bir şey alacağım diyor. Orada iki tane genç geldi diyor, motorlu. Motosikletli geldiler. Park ettiler diyor. İki tane sandviç aldılar diyor. Yiyerek gittiler motorun üstünde diyor. Dedim ki diyor arkadaş, biz koca koca ciddi kitaplar yazıyoruz. Sen bunları kim okuyacak ya? Bu çocukların ki muhatap genç, bunların en temel ihtiyaç, Maslow'un üçgenindeki birinci ihtiyaç, yemek yemeye vakitleri yok bunların ya. Adam motor üzerine yiyerek gidiyor. Şimdi ben gençlere bakıyorum, sandviç döner yiyerek gidiyorlar yolda.
Ve yerken efendim, içerken, buna benzer şeyler yaparken gözleri ve kulakları sürekli kendilerine verilen ya videolarda ya da seslerde.
Evet, bakın gençlere bakın. Kendi oğlumdan biliyorum. Sokağa çıktığı anda kulaklık kafasında,
evet.
İşte efendim cep telefonu bir şey dinliyor. Yani siz çağın dilinde yoksanız çağın insana ulaşamazsınız. Mümkün değil. Bu imkansız bir şey. O dilde olmanız lazım. Yani bu bir dil. Radyo bir dildir yani. Evet. Televizyon bir dildir. En etkili dil. Şimdi Goethe'nin Faust'u dünyanın en değerli eserlerinden birisidir. Yani Faust'u 80 küsur yaşında bitiriyor. 81 yaşında bitiriyor. Ve Faust'u 40 yılda yazıyor. 40 yılda bitiriyor. İnanamazsınız yani. Son dönemlerinde 80 yaş küsur yaşında çok yaşlı ve gece gündüz çalışıyor. Onun katibi var, Ekerman. Ekerman diyor ki çok çalışıyordu diyor. Yani çok yıpratıcı bir çalışması vardı. Hiç boş durmazdı. Son zamanlarda artırdı bu çalışmalarını. Dedim ki ya işte efendim çok yoruluyorsun, çok çalışıyorsun. Dedi ki diyor, Ekerman kötülük her yerde, her yerde. Tiyatrolarda, gazetelerde, konferanslarda, sokaklarda büyük bir hızla yayılıyor. Birilerinin iyiliği anlatması lazım. Ekerman dedi, iyiliği anlatmak lazım. O anlatılmazsa o da yok olup gidecek. Çünkü derler ya, yani kötü haberin kanatları vardır, iyi haberin ayakları bile yoktur. Ayakları yoktur.
Evet.
Yani iyiliğin bir taşıması lazım sırtında. Maalesef kötülük anında alev gibi yayılır. Bu iyilik dediğin şey bu fidan gibidir mübarek. Yavaş yavaş kaplumbağacıyla gider yani.
Olgunlaşacak, büyüyecek, evet, talepleri evet. Ortaya çıkacak.
Çıkacak, o zaman da iş işine geçecek. Kardeşim birinin iyiliği taşıması lazım. Şimdi ben Gazali'yi anlama çabası içerisine girerim. Bütünüyle ihate edemem. Yani ihate etsem ben de bir Gazali olurdum herhalde yani. Şimdi Gazali Hazretleri'nin çok değerli bir sözü var bana göre. Mesela felsefe ediyor. Oturdum diyor. 3 yıl okumdum. 3 yıl felsefe okuyor. Gece gündüz bununla uğraşıyor. Şöyle bir sözü var. Diyor ki bir insanın bir şeyi eleştirmesi için diyor, eleştirildiğinden daha iyi bilmesi lazım.
Evet. Bu çok önemli hocam.
Çok önemli. Bu var ya, bundan daha iyi bir formül olamaz. Konuşma, tartışma, eleştirme, argüman geliştirme, karşıdaki insana diyaloğa girme, çıkma, ikna etme falan feşmekan. Ne de münakaşa deyin, münazara deyin, mütalaa deyin fark etmez. Birinci gerçek şu. Yani karşıdaki insanla bir konuyu konuşacaksan ondan daha iyi bilmedikçe bu insanı ikna edemezsin. Konu da iyi bir yere gitmez yani bir şekilde. Ben şimdi felsefi eleştireceğim ama 3 yılını vereceksin en azından. Gazali gibi eleştireceğin şeyi, eleştirdiğin şey kişiden daha iyi bilmen lazım ki
açıklığını bulabilirim.
Evet, bulabilirim. Yani orada bir mahsur var. Gazali Hazretleri felsefeye karşı değil, felsefenin bir takım argümanlarına, iddialarına karşı diyebilirim.
Mesela az önceki verdiğiniz misalde hocam, şairi Hansa.
Evet.
Kendisine itiraz eden erkek şairi.
Evet.
Ya siz nasıl oluyor da itiraz ediyorsunuz? Bugün kadın üstünlüğü vardır. Benim dediğim de şiirdir. Sizinki de şiirdir diye hamasi bir itirazda bulunsaydı söylediği beytteki bulduğu 7 yanlıştan daha etkili olamazdı.
Mümkün değil.
Karşıdaki kişinin söylediği beytin tabii yanlış olduğunu bilebilecek kadar bir vukufiyeti var ki.
Tabii.
Diyor ki söyle bakalım şiirini. Bir de ben senin dediklerini anlayayım. Önce onda böyle kıymete değecek bir şeyler var mı? Veya hatalı mı söylüyorsun? Gerçekten ben hak etmediğimi bunu anlayayım diyerek önce onu kritize ediyor.
Tabii hani tabii. Çok değerli kritizesi.
Sizin alanınız ve branşınızla alakalı. Evet. Bu alana çok girmek istemiyorum ama. Tabii. Tenkit kelimesi hocam malum halleriniz nakdetmekten geliyor.
Evet.
Nakat diyoruz, nukut diyoruz ya mesela Arapçada da paraya, nakit paraya, günümüzde nakit para diyoruz mesela. Tenkit etmek, şiir tenkitleri, film tenkitleri olsun.
Evet.
Esasında tenkidin İbn-i Manzur'daydı zannediyorum. Hı. Geçtiği kadarıyla kıymetlendirmek ve içerisindeki değersiz olan şeyle çıkarmak anlamına geliyor.
Değil mi?
Tenkit etmek demek esasındaki onun içerisindeki bazı cürufat dediğimiz.
Cürufat evet.
Bazı
ayıklamak. Şey,
ayıklamak tam manası.
Evet evet. Allah razı olsun. Yani değerli olan kısmı açığa çıkar.
Açığa çıkarmak.
Altını içinde gümüş var, bronz var onları yakıyorsun.
Alaşımları çıkarıyor.
Ve altın saflaşıyor.
Temiz bir altın ortaya çıkıyor. Evet. Yani Hansa tenkit ettiği zaman karşıdaki kişinin ederini biliyor.
Tabii.
Bugün mesela bizim temel problemimiz anladığımız kadarıyla tenkit eden kişi tenkit ettiklerinin değerini de bilmiyor. Kendi durumunu ve haddini de bilmiyor.
Bilmiyor çünkü hocam bak ben bir kişiyle bir şeyi tenkit edeceksem bir karşıt argüman geliştireceksem bir ondan daha iyi bileceğim meseleyi. Gazan dediği gibi bileceğim. İki onun dilini kullanmam lazım. Yani sen haşa Kur'an-ı Kerim hadislere çör kanunu diyen bir adamı ayette konuşamazsın. Başka bir dil kullanman gerekiyor. Bu çağın insanı bir de şu var hocam. Eskiden mesela biz ailelerimizde ben işte yani dini bir ortamda büyüyorduk. %90 ortamda büyüyorduk. Ya baban eve geliyor namaz kılıyor. İşte anne evde namaz kılıyor. İşte abin ablanın öyle bir ortamda büyüyorsun. Geçen benim kızım bir eve gitmiş. Çocuk var ufak böyle 2 yaşlarına falan. Kızım orada namaz kılmış. Çocuk korkmuş. Korkmuş, ödü kokmuştu. Ağladı kaçtı gitti diye benim böyle namaz elbisesi giymiş.
Hı hı.
Ne yapıyor atıyor kalkıyor falan. Çocuk korktu diyor baba diyor. Dedim ki annesine ya kardeşim o çocuk evde namazın kırındığını görmüyor. Yani her zaman söylüyoruz bak her zaman Ramazan içine geçerler. Bir şey göze gelmezse kalbe gelmiyor. Hocam gelmiyor. Yani göz kalbin aynası diyoruz ama tersinde de doğru yani. Göz kalbin yolu. Bir şey göze gelmezse yani her zaman diyoruz ya bir şey göze gelmezse kalbe ve gönlüne gelmiyor. Gözden ırak olan şeyler zamanla kalpten de ırak oluyor. Yapacak bir şey yok evet. Ne yapalım? Sen işte evde hayat yaşamıyorsan, Gazali'den bahsetmiyorsan, Mevlana'dan bahsetmiyorsan, Yunus'tan bahsetmiyorsan o hayatın içerisinde Tarık Buran'ın çok değerli bir şeyi vardır. Yani annem diyor bazen diyor fakir yoksa insanlar Yunus'tan bir ilahi söyler diyor. Annem okumaya bak bilmezdi diyor. Allah'ım o kadar etkileri ben. Benim bir arkadaşım var daha sonra albay oldu diyor. Gidip dedi ki anne ne olur bize bir ilahi oku der Yunus'tan diyor. Onun annesi de okurdu diyor. Bazen böyle oturup dinlerdik onları diyor. Sonra ben liseye gittim diyor. O ortaokula liseye gittim. İlk okulda hiç Yunus gelmez zaten diyor. Ortaokulları yok. Lisede bari görelim dedik diyor. Lisede de göremedik diyor Yunus Emre. Yok okullarla yok. Evde yok okulda yok. Ondan sonra ben bu çocuktan yani bir erdemli hayatı yaşamasını bekliyorum. Erdemli hayat sokaklarına çekilmiş, okuldan çekilmiş, aileden çekilmiş. Dolayısıyla şimdi Sezai Karakoç'un çok böyle hocam bu anlamda çok değerli bir şey vardı. Der ki İmam Gazali için. İmam Gazali bizim kafa dünyamızın der lideriydi. Kafa dünyasının, beynin, ilmin.
Zihnin.
Zihnin. Yani pozitif bilimlerin diyelim artık. O bilimsel bakışın, terimlerle bakışın kafasıydı. Bir müddet sonra Muhittin Arabi Hazreti geldi. Evet. O gönlün ve ruhun liderliğini yaptı. Bak.
Ruhu temsil eden İbn Arabi diyorsun.
Evet. Orada. Kafayı temsil eden, beyin temsil eden Gazali. Ondan sonra
Mevlana geldi.
Bu ikisinin kafası birleşti. Mevlana birleştirdi diyor.
Bak, çok
Mevlana,
muazzam hocam.
Muazzam. Bak. Kafa, beyin. Hani şimdi şey der ki Yunus Emre Hazretleri aklım bir işte ise gönülde ol tuşta ise düşman bana galip gelmez bir beyti vardı. Yunus Emre diyor ki eğer benim aklım bir iş yapıyorsa, gönlüm de onunla beraberse düşman bana asla tesir edemez. Gelemez diyor. Yani kafayla gönül bir el ele vermezse, ya yani beyinle kalp el ele vermezse o insanın mağlup olma şansı yok. Mağlupsun. Çünkü seni ya mantık yönetiyor, kuru mantık, ya sen sağ duygular yönetiyor. Kalp duygunun merkezi, beyin de akıl da mantığın merkezi, insana Allah bir mantık, bir beyin, bir kalp verilmiş. İkisi el ele gitmesi lazım. Birinin galebe çalması insanı düşürüyor. ya kuru mantıkla sat akıllı hareket ediyorsun, cevap bulamadın mı kafayı yiyorsun, Batı medeniyeti gibi.
Evet.
Veya sade gönülle hareket ediyorsun ki gönül dediğin şey duyguların merkezi. Sade duygusalsın. Her şeye duygusal tepki veriyorsun. O da kötü. Şimdi Cenab-ı Hak diyor ki apaçık ayetleri bizi uyarıyor. Ne diye uyarıyor? İnsan olmanın vasıfları, toplumsal düzenin vasıfları. Mesela diyor ki bir fasık size bir haber getirirse inanmayın. İnanmayın. Araştırın. Fetebeyyun'u araştırın diyor.
Hı hı.
Şimdi bu fasık kimdir? Fasık kim şimdi? Ya bu fasığı tanımam lazım benim. Cenab-ı Hak diyor ki değil mi? Fasık değil mi? Bu ayet
fasık hocam.
Fasık.
Fasık bir nebeyin.
Ha bir nebeyin. Fasık size bir haber getirirse inanmayın. Araştırın diyor. Demek ki fasık diye bir tip var. Bu sırf bir haber taşıyor oraya buraya. Ve bu yalan haber taşıyor. İnsanlar buna inanıyorlar. Toplumsal düzen bozuluyor. Aile düzeni bozuluyor. Bu fasığı benim tanımam lazım. Bir Müslüman fasığı tanıması lazım. Kafir, müşrik, fasık, mümin, Müslüman değil mi? Bunlar farklı tiplemeler. Tanımam lazım. Ve bunlar hayatın içindeler şu anda. Ve insanda bazı duygular var. Ve bu duygular insanı ele geçirdiği zaman aklı da perdeliyor. Aklı da perdeliyor. Hani geçen biri anlatıyor. Hamur kelimesini humur örtüdür.
Evet, örtü.
Örtüdür. Yani işin garibi diyor. Yani şarap da hamurdur. Başörtüsün de Allah hamur diyor, humur diyor. Yani
himar ve hamur.
Hamur.
Evet.
Değil mi? Yani evet. Dolayısıyla aklı bir şey aklı örtüyorsa, aklı örten şey bir müddet sonra kalbi de örtmeye başlıyor.
Evet.
Yani uyanık olmak lazım. Ben şimdi ne yapacağım? Gazali Hazretleri çağındaki İslam'a nerede, hani şu var, insanın neresine vurulursa insan orasını savurur. Yani biri benim karnıma vurursa ben kafamı savunmam yani. Nereden vurulmuş İslam? Bakıyorsun. Mevlana Hazretleri nereden İslam'ı savunmaya çalışıyor? O çağda ana ki oradan vuruluyormuştur. Her alim kendi çağında İslam'ı, inancı, hakikati vurulduğu yerden savunuyor.
Hatta hocam merhum Sezai Karakoç bu tasavvuru dile getirirken bahsettiğiniz Mevlana kitabında İmam Gazali rahmetullahi aleyh aklı temsil ediyordu.
Evet,
ilimleri.
Aklı.
Sonra arkasından gelen İbn Arabi ruhu diyor.
Ruh.
Mevlana da gönlü temsil etti diyor.
Evet.
Yani şunu söylüyor. Mevlana'yı anlatırken onu ifade etmek istiyorum.
Evet.
Batıdan Haçlılar, doğudan tabii, Moğolların tabii. Anadolu'ya saldırmış olduğu bir zamanda temel boşluk ve ihtiyaç olan şey gönüldü. İbn Arabi'nin doldurduğu ruhu, İmam Gazali'nin doldurduğu aklı gönülle ziynetlendirmek ve tezyin etmek, tekmil etmek, itmam etmek gerekiyordu diyerek Mevlana'nın o noktadaki pozisyonunu ifade ediyor. Yani Anadolu ruhunu, Anadolu irfanını
tabii.
Mevlana gönülle, kalp dünyasıyla, irfanla meşk ettiriyor.
Hocam zaten bu Anadolu irfanı denen şeyin en büyük yani önderleri İmam-ı Muhittin Arabi Hazretleri. Anadolu'ya geliyor, Konya'da uzun süre kalıyor.
Evet.
Saadettin Konevi Hazretleri'nin üvey babalık yapıyor. Bak yani o saatte Konevi de yetiştiriyor. Ondan sonra gidiyor oradan.
Ve Endülüs'ten yetişmiş bir kimse olarak.
Tabii yani. Şimdi Mevlana Hazretleri diyor ya insan kulaktan beslenir. Hayvan ağızdan beslenir. Hayvan dediği bedenimizi besliyorsa kulaktan beslenmemiz lazım. Biz kulağı ihmal ettik. Eğer sen kulağı beslenmezsen şeytan besliyor. İnsanın kendisinden besleneceği, kulak vereceği insanlar lazım. Mevlana diyorsun, Gazali diyorsun. Bunları kulak vermemiz lazım. İşte bu tür programlar. Okumaya vaktin yoksa dinle kardeşim. Yani bugün çok dinleme imkanları var.
Evet,
İşte podcastler başı var. Hocam yani YouTube'da falan yani. Hayrı da kullanabilirsin. Şimdi Sezai Karakoç'un o kadar değerli ki bak bu Gazali akıl, Mevlana işte muhtemelen kalp, ruh. Bu da gönül oluyor. İşte bu gönül denen şey zaten garip bir şey. Gönül kelimesi mesela Batı dillerinde yok. Onu
evet,
harf
hocam,
diye,
enteresan.
Kalp diye çeviriyorlar. Şimdi bu gönül denilen şey ne? Kalbin, ruhun ve aklın toplamı. Yani bu üç elleri verince gönül oluyor hocam işte. Dolayısıyla nefis bir tespittir Sezai Karakoç'un. Yani Mevlana Hazretleri aklın da, çünkü kendisi müderris zaten kendisi. Aklın da, ruhun da, kalbin de sesi olmuş mübarek çağında. Neden? Çünkü o çağda, hani şöyle bir şey var. Derler ki düşmekte olan bir uçakta ateist olmaz.
Evet.
Bir laf var. Çok güzeldir.
Evet.
Bir soru sormuşlar. Camiler en fazla ne zaman dolar? Depremin olduğu sabah dolar. Yani. Deprem
evet.
Sabahı. O camiler yaşadık bir. Aman yarabbim. Niye böyle oluyor? Şimdi insanlar büyük göçlerin, büyük felaketlerin olduğu zamanlarda muhakkak surette manevi bir sığınmaya ihtiyaç duyuyorlar. Derler ki Anadolu'da Moğollar bir taraftan geliyorlar. Haçlılar bir taraftan geliyorlar. Bizanslılar bir taraftan saldırıyorlar. Bir de iç savaşlar da var. Biliyorsun malum. Bu hengamede devlet diye bir şey kalmamış. Korkunç bir kaos ortamındasın. Selçuklu Moğolların artık adeta bir valiliği gibi bir şey olmuş. İşte bu ortamda alimler, işte Asya'dan gelenler, arifler Mevlana Hazretleri'ne sığınıyorlar. Esnaflar işte Ahi Evren Hazretleri'ne gidiyor. Onları örgütlüyor o. İşte çiftçiler Hacı Bektaş-ı Velayet'e gidiyor. Orada onları örgütlüyor bu, tamam mı? Sığınma mevzi olmuşlar. Liman olmuşlar bunlar. Hatta şöyle bir şey anlatılır. Mevlana zamanı için bir adam birisi eve geldi. Çok şen şakrak bir halde eve geldi. Karısı dedi ki diyor, bey hayırdır, sende bir şenlik başlar. Ne oldu falan, ne oldu? Ya hanım diyor, bugün diyor namaza gittim. Hocanın bir vaaz etti. Cennete girmek bayağı kolaymış dedi ya. Dedi ki arkadaşlar namazınızı kırın, yalan söylemeyin. Kimsenin malına gözükmeyin. Cennete girersiniz dedi diyor. Kolay, ben yaparım bunu dedi diyor ya. Tamam. Aynı adam öbürsü gün eve bir geliyor. Adam yüzüne düşen bin parça beti benzi atmış. Hanım diyor, ne oldu be diyor. Ya diyor, bugün camiye gittim, bir adam vaaz etti diyor. Cennete girmenin imkanı yok diyor ya. Ben bıraktım bu işleri diyor. Ya şimdi böyle bir ortamda hocam bir insan geliyor. Yani şimdi peygamberimizin sıfatlarına bakıyoruz Kur'an'da hocam. Mübeşşiren ve neziren. Ya Cenab-ı Hak nezir demiyor sadece. Mübeşşire demiyor, mübarek. Anla da bunu. Sen varisin kardeşim. Anla bunu yani. Yani alimler, arifler, peygamberlerin varisleridir. Demesi kolay. Buyur kardeşim. Yap. Niye sadece nezirlik yapıyorsun ya?
Korkutuyorsun.
Korkutuyorsun. Aslında. Niye insanları korkutuyorsun ya? Mübeşşir yap. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın haşa taktiği, anlatım teknikleri var. Teknik şu. Cenab-ı Hak haşa sadece cehennemi anlatmıyor. Hemen peşinden cenneti anlatır.
Çok önemli.
Cenneti anlatıyorsa yani mübeşşir, hemen münezzile geçer. İnsanı havf ve recada tutar Cenab-ı Hak. Bizim dinimiz havf ve reca dini. Havf ve reca sadece cennet cehennem değil ki. Evde de böyle olacak. Baba müneşir ve münezzir olacak. Yani anne mübeşşir ve münezzir olacak. Öğretmen mübeşşir ve münezzir. Ben şimdi çocuk beni gördü mü çil yavrusu bir dağılıyorlar. Adam bunu marifet zannediyor. Lan arkadaş, peygamberimiz geldiği zaman eshab-ı kiram dağılıyor muydu? Diyorsun ki öğretmenlik mesleği diyorsun. Buyur kardeş yapalım. Peygamberimiz gelse böyle ağızları açık dinliyorlar. Keşke bitmese diyorlar. Sen de öyle yap işte. Buyur hadi bakalım. Bu ne demek? Bir beşiren ve neziren ol. Yahu bazen müzekkir olacaksın. Hatırlatacaksın, bırakacaksın. Fazla kurcalamayacaksın yani.
Hatta aleyhissalatü vesselam Efendimizin peygamberliğe başladığı dönemi Mehmet Akif tasavvur ederken, zayıf mı bir kimse kardeşleri yerde oluyor ya.
Evet.
Yani böyle tabiri caizse barbar, böyle hotkamlığın çok fazla olduğu, nezaketin ve zarafetin hiç olmadığı, kız çocuklarının maalesef büyük zulümlere maruz kaldığı bir dönemde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cahiliye dönemini as-ı saadet gibi, yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dinlerlerken sanki başlarında kuş varmış da uçmasın der gibi, hassasiyetle, hamiyetle, samimiyetle dinliyorlar. Böyle bir kıvama getirmiş.
Evet hocam.
Muhterem hocam, vaktimiz galiba dolmak üzere.
Vallahi.
Ben bu sohbetin hiç bitmesini istemem doğrusu söylemek gerekirse. Çünkü ben sizden şahsım adına söylüyorum. Gerek öğrencilik zamanında gerek sonraki görüşmelerimizde çok çok istifade ettim ve ediyorum da. Fakat sizi de çok yormak istemiyorum. Müsaadeniz olursa son birkaç cümlenizi alarak programı bitirmek isterim.
Hocam inşallah, yani ben size daha önce söyledim. Bunlar çok önemli programlar. Ben edebiyatçıyım. Sizin kadar bilemem. Gazali Hazretleri'ni de bilemem. Ama tabii ki İhya Ulumuddin'i, işte Gazali Hazretleri'ni direkt Mişkatül Envar'ı. Çok önemli bir kitap. Hatta bir Amerikalı bir yazar var. Der ki Mişkatül Envar'ı anlamayan İslam edebiyatını anlamaz der mesela. Temel metin o diyor. Ufacık bir şeydir ama işte Kimya Esaret zaten artık Allah'a şükür 4 cilt yeni çıktı. Tekrar yeni baskılar. Kaç defa okudum bilemem. Çünkü beslenmeyen insan besleyemez. Şimdi ben Gazali Hazretleri'nden bir şey söyleyeyim hocam. Seni çok etkilemişti. Kimya Saadet'ten 4. cilt almışım. Bakın. Şimdi bizim bu insana niye ihtiyacımız var? Sadece dini anlamda değil, sadece ilmi anlamda değil. İnsanın karma karışık yapısını çözmek için bunalan, daralan, çıkış yolu alayan insanlara yani bir psikiyatr gibi de davranmak lazım. Gazali büyük bir psikiyatrdır, bir psikologdur. Mesela şu cümlesini de ben bitirmek isterim. Tevekkül nedir diye sorulduğu zaman, tevekkül nasıl diyoruz? İşte tedbir alıp Allah'a dayanmaktır. Ama ne diyor bak, o diyor ki tevekkül gelecek için zihni yormamaktır diyor.
Muazzam.
Muazzam bir şey. Bakın Gazali Kimya Esaret cilt 4 sayfa 331'de inanılmaz etkileyici bir şey. Bizi gelecek kaygısı mahvediyor. Yani ya geçmişin eyvahları, tühleriyle kendimizi bitiriyoruz, ya da geleceğin kaygılarla kendimizi bitiriyoruz. Gelecek bugün de, dün de bugün de, bugün de bugün de perişan oluyoruz ya. Bundan nasıl çıkacağız bu kaostan? İşte Gazali'yi okudum hocam. İnanılmaz çıkış yolları gösteriyor diye.
Şey diye ifade eder efendim. Dün geçti, yarının geleceği ise belli değil. Evet. O halde bugünün kıymetini bil diye bir ifade çok kullanılıyor. Hakikaten de öyle. Dün gelip geçti. Yani hali hazırdaki sorumluluklarımızı da ihmal ediyoruz, evet, bu şekilde bir durum oluyor.
Zaten bakın, gelecek için zihni yoramaktır. Zihniye de yoruyorum ben. Geçmişteki bir takım şeyler için zihni yoruyorum. Geçmiş kardeşim. Gelecek için zihni yoruyorum. Zihin o kadar yoruluyor ki bugüne, evet, mecali kalmıyor. Bugün çünkü sorunlarla hiçbir zaman yarını gören yoktur. Yarın görülmez. Çünkü senin yarın dediğin gördüğünde bugün olmuştur artık. Yarın bir şey yok. Bak ne kadar söylüyor. Tevekkül gelecek için zihni yormamaktır. Zihni bugününe yor. Bugüne yor yani. Bunlar çok değerli sözler. Bu sözün Mişkatül Envar'dan şu sözle ben desteklemiştim. Diyor ki mübarek Mişkatül Envar'da, noksan ile münasebet noksanlıktır.
Noksan ile münasebet noksanlıktır.
İnsan bir kemal yolculuğuna çıkmalıdır. Mükemmele gitmelidir. Kemale ermeyen kişi hep noksandır. Ama noksanlık bitmez. Fakat sen hep noksanla beraber olursan hep noksan kalırsın ya. Mükemmelle beraber ol ki kemale er yani diyor. Müthiş bir şey bu.
Ayet-i kerimede sadık ve salihlerle beraber olunuz.
Evet, tamam işte canım bak. Yani ben Gazali ile beraber olursam kemali bir yolculuğum devam ediyor. Ama ben bırakayım onu işte, bir takım noksanlarla, kusurlarla beraber oluyorum. Hep noksan kalıyorum. Bir türlü kemal hasıl olmuyor.
Ayet-i kerimenin tefsiri gibi hocam maşallah.
Evet değil mi? Evet yapacağım. İşte o Gazali zaten böyle hocam. Yani biz şimdi her zaman ben söylüyorum. Biz Mevlana Hazretleri'ni, Yunus Emre Hazretleri'ni Anadolu için söylüyorum. Şiir, edebiyat değil, tefsir, kelam, hadis dersinde okumadıkça bunları anlayamayacağız.
Evet.
Kesinlikle. Yani Yunus Emre Hazretleri bir şarihtir. Yani bir şarih.
Şerh ediyor.
Bir müfessirdir ya, bir, evet, tefsircidir, bir kelamcıdır. Bir fıkıh erbabı, fıkıhçı olarak okuyacaksın diye. Yani fıkıh dersinde, kelam dersinde Yunus Emre Hazretleri'nin okunması, Mevlana'nın okunması lazım. Biz onları sadece edebiyat okuyoruz, onu şiir zannediyoruz biz yani.
O yüzden hakikatleri de ıskalamış oluyoruz.
Tabii tabii. İşte o, ondaki kemale bir türlü vakıf olamıyoruz.
Allah Teala kemale erenlerle birlikte olmayı nasip etsin.
Cümlemize amin.
Sağlıkla salihlerle birlikte olmayı nasip etsin.
İnşallah.
Ben çok teşekkür ediyorum
ben
hocam.
Ben teşekkür ediyorum. Nasip olsa başka programda inşallah.
İnşallah hocam. Görüşürüz. Sözünü almış olalım. Size birkaç tane daha sorum vardı ancak ben sizi bölmek istemedim doğrusu.
Estağfurullah.
Çok letafetli bir anlatışınız vardı.
Estağfurullah.
Onları inşallah belki başka bir programda sizlere tevcih etmek isterim.
İnşallah.
Müsaadenizi de almak isterim onları. Çok kıymetli dinleyicilerimiz, bu haftaki Gazali Mektebi programında muhterem hocam Profesör Doktor Dursun Ali Tokel hocamı ağırladık ve kendisinden şahsım adına söylemek gerekirse çok istifade ettim hocam. Tekrar teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür
Allah
ederim.
Razı olsun. Teşrif ettiniz, icabet ettiniz.
Estağfurullah.
Bir sonraki programda inşallah görüşmek üzere. Her birinizi Allah Teala'ya emanet ediyoruz. Ramazan-ı Şerifiniz tekrar mübarek olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.